Ayrım 8, Ya Adalet Ya Sefalet, Selçuk Şirin, sayfa 75. Bir rant hikayesi. Değerli hocam Korkut Boratav'ın net bir şekilde tanımladığı gibi, rant devlet politikalarıyla bir takım kişi ya da şirketler lehine maddi çıkar sağlama sonucu ortaya çıkar. Gündelik dilde avanta denilmesi boşuna değil. Zira devletin bir kişi ya da şirkete ayrıcalık sunması, yani iltimas geçmesi sonucu hiçbir üretim olmadan elde edilen haksız kazançtan söz ediyoruz. O nedenle rant ancak yasaların uygulanmadığı, yasaları ihlal edenlere caydırıcı cezaların verilmediği ya da yasaların belli kişi, sınıf ya da şirketler için geçerli olmadığı ortamlarda elde ediliyor. Yasaların herkes için eşit ve şeffaf bir şekilde uygulandığı, tüm oyuncuların kurallara riayet etmek zorunda olduğu bir sistemde rant elde etmek zorlaşıyor. Rant, yani haksız spekülatif kazanç, inşaat sektöründe özgü bir kavram değil. Her sektörde rant elde etmek mümkün. Önemli olan devletin bir kişi ya da şirketi haksız yere kayırması. Rantı stratejik sektörleri sanayi politikaları kapsamında devlet tarafından geçici olarak teşvik edilmesinden ayırmak gerekiyor. Devlet elbette genel kamu yararına olmak kaydıyla bazı sektörlere ayrıcalık sunabilir. Asya kaplanlarının gelişmesinde bu teşvik uygulamalarının rolü çok büyük. Örneğin Güney Kore'nin gerek otomobil ile yarı iletken maddelerin üretiminde, gerekse K-pop denilen kültür endüstrisinin oluşumunda uyguladığı devlet teşvikleri onlar açısından son derece başarılı sonuçlar doğurdu. Bu uygulamaların bizde birkaç inşaat şirketine verilen ayrıcalıklarla tabii ki hiçbir ortak yanı yok. Rant ekonomisi tam olarak nasıl işliyor sorusunu müteahhit bir arkadaşıma sordum. Aslında mekanizma çok basit. Avanta denilmesi de oradan geliyor. Dilerseniz bir örnek üzerinden inceleyelim. Şu an bu satırları yazdığım yerden gerçek bir örnek vereceğim. Emlakçıya sordum. Ege'ye kıyısı olan bir kasabada tarlanın dönümü 10 bin dolar. İmara açık arsanın dönümü 100 bin dolar. Aynı konuma sahip iki satılık tarla üzerinden bir örnek verelim. Bu iki tarlanın birini siz alın, diğerini de arkadaşınız. Siz aldığınız tarlada yasal olarak yapılacak işe girişiyor, tarlayı ekip biçiyor, elde edilen hasatla belli bir gelir sağlıyorsunuz. Yani tarlayı tarla olarak kullanıyor, yatırımınızı üretime dönüştürüyorsunuz. Ama üretim hele Türkiye'de çok riskli bir uğraş, zaman alıyor. O nedenle yatırdığınız ana parayı geri almak bazen yılları buluyor. Tarla fiyatları tam da bu nedenle ortalama olarak enflasyon oranında artıyor. Yani tarla durduğu yerde para kazanmıyor. Rant geliri yok, avanta yok. Şimdi sizinle aynı yerde tarla alan arkadaşınıza dönelim. Arkadaşınız yukarıdaki hesaba bakıp ben tarımla uğraşıp elimi toprağa bulamak istemiyorum diyor. Arkadaşınız risk almadan kısa yoldan para kazanmak, zengin olmak istiyor. Bunun da tek bir yolu var. Tarla statüsündeki arsayı alıp imara açmak, yani tarlayı arsaya dönüştürmek. Çünkü hesap çok basit. Tarlanın dönümü 10 bin dolar, konut yapılacak arsanın dönümü 100 bin dolar. Tek bir müdahaleyle arazinin değeri 10 kat artacak. Normal yollardan kurallara uyarak elde edilemeyecek bir gelir bu. Normal koşullar altında bu dengesiz artışı önlemek için yasalar çıkarılmış. Hangi araziye tarla, hangi araziye arsa denileceği kurallara bağlanmış. Arsaya ne kadar imar yetkisi verileceği konusunda detaylı planlamalar yapılmış. Amaç haksız kazancı önlemek. O nedenle zaten yasa gereği tarlalarda imar yasağı var. Ama işte bütün bunlar kağıt üzerinde var. Eğer bir yolunu bulup yasağı denerseniz bir anda zengin olmanız mümkün. Maalesef sistem o yolu kimi zaman rüşvetle, kimi zaman uygulanmayan cezalarla, kimi zaman da alınan cezaların imar affıyla silineceğine duyulan inançla açıyor. Arkadaşınız da bunu bildiği için tarlaya belki de gereğinden fazla para veriyor. Sonuçta tarla fiyatları da tarımsal gerekçelerle değil, bu tarz spekülatif gerekçelerle yerine göre fırlıyor. O nedenle Türkiye'de tarıma açık araziler, ormanlık alanlar hızla yok oluyor. Arsa olma olasılığı olan her yeşil doğa parçası şu yukarıdaki rant hesabı yüzünden hızla el değiştiriyor. Ama konumuz o değil. Örneğe dönelim. Şimdi ne oldu bizim örnekte? Siz kurallara uydunuz, arkadaşınız uymadı. Hukuk devletinde sizin ödüllendirilmeniz arkadaşınızın cezalandırılması gerekiyor. Müeyyideler sayesinde sistem ancak kurallar toplumu olarak varlığına devam ediyor. Türkiye'de olan bunun tam tersi. Kurallara harfiyen uyan kaybediyor, kuralları ihlal eden ödüllendiriliyor. Zaten tam da bu nedenle rant gelirine haksız kazanç deniyor. Rant devletin bir kişi, sınıf ya da şirket lehine piyasaya müdahale edebildiği ortamlarda artıyor. Türkiye'de rantın yol açtığı tahribatı sadece dengesiz gelir dağılımında değil, silüeti sürekli değişen kentlere bakarak görebilirsiniz. Aynı tahribatı yanan orman arazileri üzerine önce kaçak olarak kurulan, sonra bir şekilde kitabına uydurulan devasa otellere bakarak görebilirsiniz. Sadece İstanbul'da değil, Bursa'da, Mersin'de, Yozgat'ta ya da Çorum'da yapılan kent planlarının habire birileri lehine nasıl delindiğine bakarak rant ekonomisinin Anadolu coğrafyasını nasıl çirkinleştirdiğini görebilirsiniz. Sadece kent merkezlerinde değil, Türkiye'nin el değmemiş köşelerinde koruma altına alınan doğal ya da tarihi sit alanlarının nasıl peyderpey tahrip edilerek rant yaratıldığına bakarak görebilirsiniz bu tahribatı. Haksız kazancın boyutu o kadar iştah kabartıyor ki, son yıllarda kent merkezlerinde sıkışıp kalmış yeşillikler içindeki askeri araziler, parklar, deprem toplanma alanları bile hızla ranta teslim ediliyor. Listeyi uzatmaya gerek yok. Türkiye inşaata dayalı rant ekonomisinin insafına terk edilmiş bir ülke maalesef. Her imar değişikliği rant değildir. 1960'larda başlayan köyden kente büyük göç hareketi, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere birçok şehre odaklandı. O tarihe kadar organik ve planlı bir şekilde büyüyen kentler, astronomik boyutlarda artan konut talebini karşılamakta yetersiz kaldı. Kentlerdeki arsa ve konut üretimi hızla artan kent nüfusuna göre planlanmadığı için göçle gelen kaosun yarattığı arz-talep dengesi tamamen bozuldu. Devletin öngörü ve plandan yoksun adımları sonucu ortaya çıkan konut krizi kısa sürede kentlerin imar planlarının yetersizliğini ortaya çıkardı. O nedenle pek çok yerde zaruri olarak planlarda değişiklik yapıldı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Zira imar değişikliği sonucu ortaya çıkan artı değer evrensel bir durum. Yani bizim rant diye ayrıcalıklı kişilerin cebine aktardığımız imar değişikliğinden kaynaklı değer her yerde yaratılıyor. Dünyanın her yerinde kentleşmeyle birlikte konut ve iş yeri talebi artıyor ve yönetimler bu talebi karşılamak için imar planlarında değişiklikler yapmak zorunda kalıyor. Çeyrek asırdır New York ve İstanbul'da yaşıyorum. Her iki şehirde son derece dinamik. Her iki şehirde turizm ve finans alanında büyük bir çekim merkezi olduğu için hem konut hem de iş yeri talebi sürekli artıyor. O nedenle bu iki şehirde nereye gitsem yeni inşaat görüyorum. Fakat iki şehir arasında şöyle bir fark var. İstanbul'da imar değişikliği sonucu elde edilen kazanç haksız yere bir zümrenin cebine rant olarak girerken, New York'ta elde edilen aynı kazanç kamunun kasasına giriyor. Bakın, benim ders verdiğim okul NYU kendi kampüsünde yaptığı imar değişikliği için bile yıllarca hem mahalle sakinleriyle pazarlık yaptı hem de yerel yönetimin çıkardığı ciddi faturayı ödedi. Bu faturanın içinde doğrudan belediye kasasına yapılan ödemenin dışında bir de yerel halkın ihtiyaçlarını gideren okul ve itfaiye hizmet binalarının yapımı var. İmar değişikliğinin ranta dönüşmesinin nedeni elde edilen kazancın haksız yere ve usulsüz bir şekilde bir kişi ya da şirkete aktarılması. Rant ekonomisinin barınma krizine dönüşmesinin nedeni konutun yatırım aracı olmasından kaynaklanıyor. İnşaat artık insanların temel barınma ihtiyacını gidermek için değil, yatırım amacıyla alınıp satılıyor. Parası olan yatırım için birden çok konut alınca, parası olmayan kiralık da olsa konut bulamıyor. O nedenle ülkede talebi karşılayacak boyutta konut üretilse bile rant beklentisi nedeniyle ihtiyaç sahipleri üretilen konutlara ulaşamıyor. Şu an başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde bir tarafta kiralık ya da satılık ev bulamayan alt ve orta gelir grubu var, diğer tarafta ise elindeki tasarrufu enflasyon karşısında ezdirmemek için inşaat sektörüne mecbur bırakılmış, bu nedenle de elinde birden çok konut stoku bulunan küçük ve orta yatırımcı sınıf var. Profesör Doktor Ümit Özlale'nin hesabına göre şu an üretilen konutların çoğunluğu nüfusun %14'ünü temsil eden bir yatırımcı sınıf tarafından rant beklentisiyle satın alınıyor. Konut stokunu inşaat dışında güvenli bir yatırım aracı bulamamış olan bu küçük grup elinde tutuyor. Satmıyorlar, kiralamıyorlar. Rant beklentisiyle konutu alıp bekliyorlar. Hisse senedi gibi. Yatırımcıları suçlayarak bu krizin içinden çıkamayız. Çünkü bugün Türkiye'de konut dışı alana yatırım yapmanın ciddi bir ekonomik temeli yok. Emeğiyle, yaratıcılığıyla, girişimciliğiyle piyasadaki sınırlı sermayeyi kullanarak katma değer üretenler elbette var. Ama bu grup giderek azalıyor. Zira reel ekonomi içinde yatırım yapmak ülkemizde artan belirsizlikle mücadele etmeyi gerektiriyor. O nedenle piyasadaki sınırlı yatırım kaynağı kendisini siyasetin pençesine teslim etmek zorunda. Türkiye'de irili ufaklı bütün sermaye sahipleri eninde sonunda inşaata işte bu nedenle yatırım yapmak zorunda kalıyor. Bizim iki tarlayı alan arkadaş örneğinden hatırlarsanız, kurallara uyan kişi her yıl az da olsa tarımsal üretim yaparak bir artı değer yaratıyordu. O artı değeri daha da artırıp katma bir değer yaratma olasılığı da var. Yani tarlada ürettiğinizi işleyerek markalaştırıp gelirinizi katlayabilirsiniz. Ama siz bunu yaparken sizin rantiyeci arkadaşınız hiçbir risk almadan, hiçbir katma değer yaratmadan sizden çok kazanırsa siz hala tarlada ürün yetiştirmekle ısrar eder misiniz? Siz ısrar etseniz başkaları sizin kadar idealist olur mu? Tabii ki olmaz. Sonuçta hesap ortada. Bir tarafta büyük riskler, diğer tarafta hazır para var. Kolay para kazanma yani rant beklentisi piyasadaki yatırımcıları inşaata mahkum ediyor. İşte bu nedenle tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa aklınıza gelen tüm üretim alanlarında yatırım yaparak katma değer üretmek ekonomik bakımdan giderek açıklanamaz bir uğraşa dönüşüyor. Türkiye'de müteahhitlik yapmadan para kazanan herkese bir madalya vermeliyiz. Rant gelirinin bu kadar kolay elde edildiği, milyarların imar planlarındaki bir imzayla el değiştirdiği bir ortamda risk alıp başka alana yatırım yapmak rasyonel olarak açıklanabilir bir durum değil. Rant ekonomisi bu kadar yaygın olunca insan kamudan bir avuç ayrıcalıklı kesime aktarılan haksız kazancın boyutlarını merak ediyor. Tıpkı rüşvetin belgesi olmadığı gibi ortada dolaşan rantın boyutlarını da şeffaf bir kaynaktan tespit etmek oldukça zor. Ama bu zor işe İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı girişmiş. Tam 3 yıl süren zorlu bir çalışma sonucu Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB, bir önceki yönetim döneminde onay verilen en büyük 130 inşaat projesinden elde edilen haksız kazancı yani rantı hesaplamış. Bu 130 proje sonuç itibariyle bir imzayla siyaset kurumunun özel kişi ya da şirketlere sunduğu ayrıcalıkla ortaya çıkmış. Tıpkı yukarıdaki örnekte arkadaşınızın yaptığı gibi birileri imza üstünde sunulan ayrıcalıkla bir anda zengin olmuş. Bu noktayı biraz daha somutlaştıralım. Sözcüden Özlem Güvenli'nin rapora dayalı haberine göre İstanbul'daki rant geliri şu 4 yolu kullanarak yaratılmış. 1. İmar planlarında kamu kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık tesisi gibi donatı alanları özel imara açılmış. 2. İmar artışı veya emsal yani inşaat hakkı artışı sayesinde bazı kişilere ayrıcalık sağlanmış. 3. Bazı bölgelerde orman alanları imara açılmış. 4. İmar mevzuatına aykırı olarak ek inşaat üreten kaçak imalatlara göz yumulmuş. Unutmayın, hemen her seçim öncesi Türkiye'de bir imar affı çıkıyor. Kanuna aykırı bu uygulamalar sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aslında kanuna aykırı olan 130 projeyi kitabına uydurarak onaylamış. Peki sizce İBB 130 proje sahibine ne kadar rant sağlamış olabilir? Bu sorunun yanıtı TL cinsinden raporda yer alıyor. Ama ben burada o rakamı zikretmeyeceğim. Zira siz bu satırları okuduğunuzda TL'nin gerçek değerine göre o rakam anlamını yitirmiş olacak. Maalesef milli paramız bırakın uzun vadeyi, kısa vadede bile artık tek başına anlamlı bir ekonomik gösterge değil. O nedenle size yukarıdaki sorunun yanıtını daha net bir şekilde aktarmak için yine İBB raporunda sunulan 3 veriyi paylaşacağım. İstanbul'da bir önceki dönem haksız yere onay verilen 130 inşaat projesinin yarattığı rant. İBB'nin 2022 toplam bütçesinin 21 katına denk. TOKİ'nin 18 yıllık kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 8 katına denk. Türkiye'de öncelikli olarak dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutun yenileme bütçesine denk. Peki sadece İstanbul'da ve yalnızca hesabı yapılabilen 130 projeden bu kadar rant elde ediliyorsa, geriye kalan sayısız irili ufaklı projeden ne kadar rant elde ediliyor? Ya da İstanbul dışındaki projelerden, kıyılarda ya da hızlıca büyüyen diğer şehirlerde yürütülen sayısız projeden elde edilen rantın boyutları nedir? Elimizde tahminler var ama şu noktadan sonra rakamlar anlamını yitiriyor bence. Ortada ciddi bir sistem sorunu var. Her gün her birimizin cebinden bir grup küçük azınlığın cebine ciddi bir servet aktarılıyor. Türkiye'de gelir adaletsizliğinden kentsel planlamaya, aklınıza gelen her alanda karşımıza çıkan sorunların ana kaynağı işte bu haksız rant ekonomisi. Bu ekonomik düzeni değiştirmeden atılacak hiçbir adımın manası yok. Sık sık bütün bu olup bitende kendi rolümüzü unutuyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Bizi rant ekonomisine mahkum eden düzeni biz kendi irademizle kurduk. Bu duruma nasıl geldiğimizi de, buradan nasıl çıkacağımızı da biliyoruz. Yasaları ulusal ve kentsel planlama çerçevesinde çıkarırsak, koyduğumuz yasaları herkese eşit şekilde uygularsak, yasalara uymayanlara caydırıcı cezalar verirsek, hem haksız rant gelirinin önünü kesmiş hem de barınma krizini çözmüş olacağız. Bunları yapmazsak konutta daha büyük sefalet bizi bekliyor demektir. 8. ayrımın sonu. Sayfa 82.